Ayrım 20. 19. Hala geceydi ve sağlıklı düşünmem gerekiyordu. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Müzenin içine doğru ilerledim ve ayaklarım beni istem dışı olarak eskiden Hipatya'nın ders verdiği sınıfına açılan kapıya götürdü. Durdum ve onca zamandır bu mekana girmediğimi anladım. Farkında olmadan sınıfa girmekten hep kaçınmıştım. Bu kez bile bile kapıdan girdim. Sınıfı hayvanlar için bir ahıra çevirmiştik. Önceki halinden tribünler, Hipatya'nın kürsüsü ve duvarlarda, sütunlardaki bazı hiyeroglifler duruyordu. Kullandığı gereçlerden hiçbiri yoktu. Orada sarf edilen sözlerden hiçbiri. Orayı dolduran tek ses, kuzuların melemesi ve tavukların gıdaklamasıydı. Eskiden taş olan yerler toprak, saman ve hayvan dışkısıyla kaplıydı. Aydınlık odanın anısı, mekanın üzerinde asılı kalan karanlıkla çelişiyordu. Hatıra havasını bu pis kokudan uzaklaştırıp hafızamın derinliklerini arayarak farklı havyaları birbirinden ayıran küçük işaretlerin bana izin verdiği yerden yürüdüm. Bana yasak olan ve daha önce hiç oturmadığım tribünlere oturdum. Gözlerimi kapatarak içimde bir cevap, bir ses, bir mucize aradım. Fakat hiçbir yanıt bulamadığımdan dua etmeye başladım. Tanrım, hayatımın son 20 yılı boyunca sana hizmet ettim. Ya da kalbim öyle yaptığımı, sana hizmet ettiğimi düşünmek istiyordu. Şimdi yanılmış olduğumu biliyorum. Bu şehrin en kutsal adamı sayılan kişiye itaat etmiş olsam da sana ihanet ettim. İnsanların hırsına, efendilerimin uzlaşmazlıklarına boyun eğdim. Güce, intikama ve zulme, nefrete ve hiddete itaat ettim. Ve hepsini senin adına yaptım Tanrım. Senin bahşettiğin hayatı insanlardan söküp aldım ve senin yasanı uyguladığımı sanarak insanların koyduğu yasaya göre yargılayıp mahkum ettim. Utanç yaratmaya çalışan bir zihindekinden daha büyük bir iffetsizlik yokken senin yaratmış olduğun bedenlerin güzelliğini namus adına örtmeye zorladım. Hepsi senin eserin Tanrım. Dünya ve insanların her biri senin eserin. Hepsinin mükemmelliğini sorguladım ve senin kutsal arzunun yetkilisi olacağımı düşünerek yok etme hakkına sahip olduğumu sandım. Ne kadar kibirli bir iddia, ne mağrur bir hata. Yıllar önce Hipatya'nın gerçeğin her yerde olduğunu fakat tüm beşeriyetin içindeki hiçbir grubun gerçeğin tekeline sahip olmadığını söylediğini duymuştum. Ve ben bunu unuttum Tanrım, bunu unuttum. Ancak kapılıp gitmek çok kolay. Kendilerini gerçeğin sahipleri sanan kişilere itaat etmek çok kolay. Ben özgür olmayı bilmiyordum Yüce Tanrım ve düşünmek de istemiyordum. Onları takip ederek, seçimimi yaptığımı bilmeden başkalarının benim yerime düşünmesine, karar vermesine izin verdim. Bugün tekrar seçim yapmam gerekiyor Tanrım. Bugün bir karar vermem gerekiyor. Hipatya tehlikede ve ben ona aşığım efendim. Ona asla ulaşamayacak olsam da, asla benim olamayacağını bilsem de, bir kadına asla aşık olamayacağıma yemin etmiş olsam da ona aşığım. Fakat bu yemini etmeden önce de ona aşık olduğumu ve bunca yıldır bu aşkı unutamadığımı biliyorsun. Bilgelik ve ışık, ışık ve aşk. Hipatya benim için buydu ve ben de böyle kalmasını istiyorum. Ona dönemeyeceğimi biliyorum fakat burada da devam edemem. Ne parabolane olmaya devam edebilirim ne de Siril'e saygı gösterip ona boyun eğebilirim. Tanrım, eğer hata yapıyorsam beni bağışla ama bunu aşk adına yapıyorum. Hipatya'yı seçiyorum. Onu seçince kalbimin, ruhumun gerçeği sakinleşti. Gözlerimi kapattım ve uykuya daldım. Şafağın ilk ışıklarıyla horoz öttüğünde dinlenmeye henüz başlamışken sıçrayarak uyandım. Aklıma gelen ilk şey Hipatya'nın tehlikede olduğu ve ona haber vermem gerektiğiydi. Kalp atışlarımın sesi kulaklarıma vurmaya başladı. Kalktım ve müzenin çıkışına doğru yola koyuldum. Arkadaşlarım girişte uyuyorlardı. Kapıyı geçtim ve merdivenlerden inerken parabolane olarak görevimi tanımlayan şeylerden kurtuldum. Kılıcım ve taş kesem. Davus diye bağırdı Isidorus kolay tanınan sesiyle. Duymazdan gelerek devam ettim ve bana tekrar seslendi. Davus ne yapıyorsun? Durdum ve arkama döndüm. Merdivenlerin ucunda duruyordu ve yere atmış olduğum kılıcımla taş kesime şaşkınlık içinde bakıyordu. Sonra bana baktı. Ona hiçbir açıklama yapmamaya karar verdim ve önüme dönerek Hipatya'nın evine doğru yola koyuldum. Aspasius şafak sökmeden biraz önce uyandı ve kendine çeki düzen verdikten sonra efendisinin odasına doğru gitti. Yatak bozulmamış olduğundan kölesi onu çalışma odasında aramaya gitti. Odanın boş olduğunu ve önceki gece bıraktıkları gibi kaldığını görünce Hipatya'nın hala terasta bulunduğunu umarak oraya çıktı. Hipatya yere düz çökmüş, ellerini birleştirmiş, ufuk çizgisinden doğan güneşi izliyordu. Gözleri huzur ve minnettarlıkla doluydu. Yüzündeki tebessüm kalbinin mutluluğunu yansıtıyordu. Aspasius o anı bozmaya cüret etmedi ve gürültü çıkarmadan basamaklardan indi. Mutfağa gitmek için avluya geçerken kapıda birkaç muhafızın beklediğini gördü ve onlara yaklaştı. "Ne istemiştiniz?" diye sordu onlara. "Vali Hipatya'nın valilikte hazır bulunmasını rica etti. Ona eşlik ederek götürmeye geldik." "Efendim henüz hazır değil. Mesajınızı iletmem için bir müddet bekleyin." Oradan ayrıldı ve efendisi için gerekenleri hazırlamaya gitti. Hijyeni için su, kıyafetleri, kahvaltısı ve her şeyi hazırladıktan sonra terasa çıkıp ona haber vermeyi düşünürken Hipatya aşağı indi. Yüzünde yorgunluk belirtisi yoktu. Daha çok derin bir huzur yayılıyordu. Aspasius ona iyi günler diledikten sonra Orestes'in talebini bildirdi. Hipatya kabul etti ve güne hazırlanırken sessizlik içinde kaldı. Hipatya, Aspasius ve onlara refakat eden muhafızlar evden çıktılar. Kanopika yoluna gelene kadar dar sokaklardan geçtiler ve orada yürüyerek Agora'ya ulaştılar. Onları valilikteki bule salonuna kadar götürdüler ve Hipatya içeri girerken Aspasius her zaman yaptığı gibi kapıda durarak onu bekledi. İçeride salonu temiz ve tertipli tutmaktan sorumlu olan kadınlardan başka kimse yoktu. Hipatya kimseyi göremediğinden dolayı şaşırarak birkaç dakika bekledi. "Hanımefendi," diye selam verdi Orestes salona peşinde Sinesius'la girerken. "Aa, bakmama izin ver," diye bağırdı Hipatya doğrudan valinin alnındaki yarıya doğru yönelerek. Orestes rahatsız bir tavırla Hipatya'dan biraz uzaklaşarak ona bir sandalye gösterdi. "Neden oturmuyorsunuz?" Hipatya tribünlere doğru yönelirken tekrar arkasına döndü. "Herkes nerede?" diye sordu. Orestes Hipatya'nın sorusunu duymazdan gelerek tekrar tribünü gösterdi. "Oturun lütfen," diye rica etti. "Cemaati toplanmış olarak görmeyi bekliyordum," dedi bir yandan boş tribünlere bakarak. "Toplantı gece yapıldı," diye yanıtladı Orestes, sabrı tükenerek ekledi. "Neden oturmuyorsunuz?" Orestes'in ısrarı zoraki oldu ve Hipatya ona şaşırarak baktı. Yine de ona gülümsedi. "Benim de sana haberlerim var," dedi. Orestes beklemesi için ona bir işaret yaptı. Salonda olan kadınların sonuncusu da gidince Orestes Hipatya'ya yaklaştı ve gözle görülür derecede rahatsız bir şekilde konuşmaya başladı. Bu hükümet savaşa girmeye hazırlanıyor. Siril'e karşı bir savaşa. Bu zor zamanlarda elzem olan," sesi tedirgin geliyordu ve kekelemeye başladı. "Elzem olan birliği ve sadakati korumak ve..." Eski öğrencisini çok iyi tanıyan Hipatya onun sözünü kesti. "Orestes, rica ederim sadede gel." Orestes ona baktı, onaylayıp yutkundu. Daha sert bir sesle yeniden konuşmaya başladı. "Hristiyan inancını hala kabul etmemiş olan nüfuslular vaftiz olacaklar." Alenen, kısa bir ara verdi ve Hipatya'nın sessiz kaldığını görünce konuşmaya devam etti. "Maksat çok açık. Şehirdeki tüm Hristiyanları, Siril'e karşı olan, keşişlikleri ve benim için savaşmaya hazır olan herkesi amacımıza dahil etmek." Hipatya ona duygusuzca bakıyordu. "İnançla pazarlık yapmaktan bahsediyorsun," dedi. Orestes buna nasıl cevap vereceğini bilemedi. Utanarak yere bakarken Hipatya sükunetini koruyan Sinesius'a yöneldi. "Arçonların böyle bir şantajı kabul edeceklerini sanmıyorum," diye ekledi. "Ettiler bile," dedi Sinesius. "Vaftizleri bugün gerçekleşecek." Duyduğu kelimeler Hipatya'da büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve yüzü de bunu gizlemedi. Sessizce kabullendi ve tekrar Orestes'e baktı. "Pekala," diye yanıtladı. "Her şey kararlaştırıldığına göre benim buraya gelmemi neden istediğinizi anlamıyorum." Hipatya ayağa kalktı ve Orestes'in konuşup valilikte bulunmasının asıl nedenini söylemesini bekledi. Ancak Orestes konuşmaya yeltenmedi. Sinesius, Orestes ve Hipatya'nın içinde bulundukları durumu görerek her ikisine de yaklaştı. "Hanımefendi," diye araya girdi, "sizin de vaftiz olmanızı istiyoruz." Müzenin merdivenlerini indikten sonra Hipatya'nın evine giden yola çıktım. Adımlarımı hızlandırdım ve ona acilen haber verme dürtüsüyle koşmaya başladım. Var olan tüm gücümle sabahın ilk saatlerinde tezgahlarını sakince kuran tüccarlardan sakınarak Rokotis'in sokaklarını koşarak geçtim. Gelen gidenlerden kaçınarak Agora'yı geçtim ve adımlarımı mümkün olan en hızlı şekilde atarak sonunda Hipatya'nın yaşadığı sokağa geldim. Girişte nöbet tutan askerleri görünce yavaşladım ve soluk soluğa nefessiz kalmış bir halde durdum. Nefesimi toparlayınca merdivenleri ikişer ikişer fakat askerleri endişelendirmemek için elimden geldiğince sakin bir şekilde çıkmaya başladım. Kapıya yaklaştım ve hemen yolumu kestiler. "Bırakın içeri gireyim, onunla konuşmam lazım," diye bağırdım. Bir yandan onlardan kurtulmaya çalışarak. "Neden bir parabolani görmek istesin?" "Hanımefendi, hanımefendi," diye avazım çıktığı kadar bağırdım askerler beni dışarıya doğru iterken. "Seni tutuklamadan buradan git. Sonra demirin arasından avluda korkarak girişe yaklaşan Sidonya'yı gördüm. Sidonya, Sidonya! Yavaşça girişe yaklaşmaya devam etti ama beni tanımadı. Seneler evvel evi terk eden köse delikanlıyla yıllar önce bıraktığım sakalımın ve parabolani giysilerim alakası yoktu. Benim, Davus, Sidonya. Bu adamı tanıyor musun diye köleye sordu askerler kapıda belirince. Onlara kim olduğumu söyle diye bağırdım çaresizce. Evet diye cevap verdi sonunda ve bana dönerek sordu. Ne istiyorsun? Demirliğe yaklaşmak istedim ama askerler beni yine engellediler. Tüm bu süre boyunca beni kapıdan tedbirli bir mesafede tutup kıyafetlerimden çekiyorlardı. Sidonya'ya umutsuzca baktım. Onunla konuşmam lazım diye ona yalvardım. Lütfen, efendinle konuşmam lazım, nerede? Efendim burada değil diye yanıtladı. Davranış ve giysilerim aklını karıştırmıştı. O nerede, nerede diye sordum sabrım tükenerek. Bir müddet bana baktı ve cevap vermeye razı oldu. Valilikte. Nerede diye sordum tekrar askerlerden kurtulmaya çalışırken cevabı duyamamıştım. Valinin sarayında diye açıkladı. Valinin sarayında teşekkürler diye bağırdım. Bir yandan askerler beni sokağa doğru sürüklerken beni merdivenlerden aşağı attılar. Sidonya'ya teşekkür ederek mümkün olan en hızlı şekilde oradan uzaklaştım. Teşekkürler, teşekkürler. Hipatya tribünlerde bir o yana bir bu yana yürüyordu. Bu teklif karşısında ambale olmuştu ve ifadesi ondan istediklerinin ne olduğunu anlamadığını gösteriyordu. Fakat ben hükümetin bir üyesi değilim dedi. Bunu benden neden istiyorsunuz? Hayır diye sözünü kesti Orestes. Siz bundan çok daha fazlasısınız. Siz benim en güvendiğim insansınız ve bunu herkes biliyor. Benim danışmanım olarak ününüz herhangi bir asilden daha fazla. Eğer bunu yaparsanız Siril'i asıl iddiasından mahrum bırakmış olacağız diye ekledi Sinesius. Hipatya bir süre öğrencilerin söyledikleri üzerinde düşündü. Söylediğiniz şeyleri söylemiş olamazsınız diye yanıtladı hüzünle. Öğrencilerinin tavırlarından dolayı morali bozularak tribüne tekrar oturdu ve kederle sessizlik içinde kaldı. Hipatya'nın tepkisine kızan Orestes yavaş yavaş onu ele geçiren endişeyi belli etmemek için filozoftan biraz uzaklaştı. Sinesius Hipatya'yı bir süre izledikten sonra önünde oturdu. Hanımefendi, hanımefendi diye ısrar etti tatlılıkla. Yıllar önce bize bir şey öğretmiştiniz. Öğrencilerinizden bir münakaşa sonrasında kardeş olmamızı istemiştiniz. Bize eğer iki şey bir üçüncüsüne eşitse aralarında da eşit olduklarını öğretmiştiniz. Hatırladınız mı? Evet diye onayladı. O dersi hiç unutmadım ve öğrettiğiniz her şeyin arzuların ölçülülüğü, mükemmeliyetin aranışı, aşkın en büyük iyilik oluşu. Bizim paylaştığınız her şey bizi eşit yapıyor. Üçümüz de iyi insanlarız ve siz de bizim olduğumuz kadar Hristiyansınız. Bunu görmüyor musunuz? Hipatya onu dinledi ve başını öne eğdi. Bir süre düşündükten sonra eski öğrencisinin gözlerinin içine bakarak konuştu. Sinesius, sen inandığın şeyi sorgulamıyorsun. Bunu yapamazsın. Ben yapabilirim ve yapmalıyım, dedi gözleri hüzün dolu ve sesi tereddütlü. Eğer ilerlemek, görevime layık olmak istiyorsam bunu yapmam gerekir. Eğer senin inancını kabul edersem vazgeçmeye hazır olmadığım şeyden vazgeçeceğim. Şüphe etme özgürlüğü. Bu sözleri duyunca Sinesius'un yüzü derin bir hüzünle doldu ve kalkarak yanından uzaklaştı. Yazık hanımefendi, çok yazık. Ve tekrar ona doğru yönelerek kızgınlıkla konuştu. Sevgili öğretmenimizin kendi öğretilerinden uzaklaşması, şimdi kendinize adadığınız delilikleri bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Sinesius diye araya girdi Orestes konuşmasını engellemek isteyerek. Dünyanın güneşin etrafında dönmesi. Başka ne vardı? Dairenin artık en kutsal şekil olmadı. Başka ne var hanımefendi? Hipatya artık Sinesius'e bakmıyordu ve gözleri yaşla dolu bir şekilde Orestes'e kilitlendi. Gitmeme izin ver. Senden rica ediyorum. Vali reddedemedi ve sessizce onaylayarak salondan çıkarken Hipatya'ya bakmayı sürdürdü. Hipatya ardında aspas üstü koridorda yürüyordu. Orestes'in sesini duydular. ''Bekleyin, lütfen bekleyin, sizden rica ediyorum.'' Hipatya durdu ve ihtiyar adam da konuşabilmeleri için yanlarından uzaklaştı. Orestes Hipatya'nın yanına kadar yürüdü. ''Bırakın, inandığınızı düşünsünler.'' dedi. ''Sembolik bir hareket olarak vaftiz olun. Sizden kimse başka bir şey talep etmeyecek. Yemin ederim hanımefendi, benim için yapın, lütfen.'' Gözleri yaşla doluydu ve sesi titriyordu. Valinin bakışları yalvarıyordu ve çaresizliği sonsuzdu. ''Eğer yapmazsanız sizi korumaya devam edemem.'' dedi hıçkırıklar arasında. Sizinle bağlantılı olmaya devam edemem. Selam bile veremem. Orestes'in sesi çatallaştı ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hipatya, görmüyor musun? Sizi tanıdığımdan beri yaptığım her şeyi sizin için yaptığımı anlamıyor musunuz? Hipatya, Orestes'e sevecenlikle baktı ve onun da gözleri yaşla doldu. Vali ağlamamak için kendini zor tutuyordu ve gözlerinin içine bakıyordu. Sizin için, çünkü siz oradaydınız diye bağırdı. Siz olmadan ben ne yaparım? Sizsiz devam edemem, yapamam. Siz olmadan Siril'i yenemem. Hipatya gözleri yaşla ve bakışları şefkatle dolu bir şekilde yumuşakça fısıldayarak yanıtladı. Orestes, Siril kazandı bile. Elini valinin yanağına koydu ve bu ufak teselli onu sakinleştirdi. Birbirlerine büyük bir sevgiyle baktılar ve sessizce hiçbir şey söylemeden gözleriyle ve hafif bir tebessümle vedalaştılar. Hipatya ve Aspasyos uzaklaşırken valinin gözyaşlarına boğulduğunu duydular. Valinin çıkışına geldiklerinde filozof muhafızlara veda etti. Teşekkür ederim ama size ihtiyacım olmayacak. Askerler çekildi ve Hipatya yavaşça merdivenlerden indi. Güneşli bir sabahtı ve Agora herhangi bir gün olduğu kadar hayat doluydu. Aspasyos arkasından yürüyordu ve son hatırladığı şey onun önünden yürüyen dingin, sakin görüntüsüydü. Aniden ensesinde hissettiği yoğun acı bayılmasına neden oldu. Sokaklardan hızla koştum ve Agora'ya yaklaştığımda biri üstüme çullanarak beni yere fırlattı. Beni bir sokağa sürükledi ve bana saldıran kişiye dönmeyi başardığımda beni şiddetle duvara doğru itti. Isidorus, filozofun evinde ne işin vardı? Ne arıyordun? Konuş. Bu seni ilgilendirmez, bırak beni, diye cevapladım. Eliyle boğazımı kuvvetle sardı ve sıkmaya başladı. Gözleri nefret dolu bana bakıyordu. Bence ilgilendirir, dedi. Tüniğinden kılıcımı çıkardı ve bana gösterdi. Bunu neden attın? Kılıcın ve keseni neden attın? Bırak beni Isidorus, dedim. Bir yandan elinden kurtulmaya çalışarak. Artık bizimle olmadığın için mi? Belki de bize ihanet etmeyi düşünüyorsundur. Sorusuna cevap veremedim ve bu onun için tek bir anlama geliyordu. Kılıcı karnıma dayadı. Ama neden? Diye sordu içerleyerek. Sana bırak beni dedim, diye emrettim sabırsızlıkla. Seni sefil hain, sefil! Hain olan sizlersiniz, Tanrı'dan uzaklaşan sizlersiniz diye bağırdım çileden çıkarak. Bir anda Isidorus'un kılıcımı tutan elini yakaladım ve yüzümden uzaklaştırmaya çalışırken diğer eliyle boğazıma gitgide daha fazla baskı uyguluyordu. Tüm gücümü toplayıp kılıcın yönünü tersine çevirmek için kullandım ve bir an bile tereddüt etmeden Isidorus'un karnına sapladım. Buz gibi gözleri bana sabitlendi ve ağzı çığlık atmak isteyerek açıldı. Kılıcı daha da kuvvetle soktum ve ölüm Isidorus'un sesini bastırdı. Metal yalmanı bir süre daha öyle tuttum bedeninde. Bir nefeslik bile can kalmadığından emin olduğumda kılıcı çektim ve ceset yere düştü. Beni bağışla Tanrım, dedim gökyüzüne bakarak. Kanla kaplı kılıcımı hala tutarak sokaktan tüm hızımla çıktım ve ilk yaptığım olanları kimsenin görmediğinden emin olmak oldu. Benim grubum ve onlara katılan birkaç kişiden oluşan 20'ye yakın Parabolani ile karşılaşana kadar İskenderiye sokaklarında deliler gibi koştum. Durdum ve arkamı dönüp beni görmemiş olduklarını umut ederek revaka saklandım. Davus diye bağırdı aralarından birisi. Durmadım ve ters yöne doğru yürümeye devam ettim. Ancak arkamdan gelen sesi yine duydum. Hey Davus, kardeşim nereye gidiyorsun? Onu bulduk. Adımlarım yavaşladı ve duyduklarımı sindirebilmek için durdum. Cadı artık elimizde diye bağırdı Parabolani ve ekledi. Sokakta kölesiyle birlikte tek başına yürüyordu. Efendimiz onu bize tepside sundu. Zaman durdu ve kalbim şiddetle atmaya başladı. Hepsinin uyanmak üzere olduğum bir kabus olmasını dileyerek yavaşça arkamı döndüm. Şahit olmak üzere olduğum şeyi görmek istemiyordum. Fakat gördüm ve gerçekti. Arkamı döndüğümde Parabolaniler önümden geçtiler ve aralarında gizlenmiş bir halde şaşkın ve ızdırap dolu bir ifadeyle Hipatya ortalarında yürüyordu. Bir an yüzünü çevirdi ve göz göze geldik. Sonra beni tanıdı. Bir umut kıvılcımı ve ona yardım etmem için çığlık atmak isteyen bir ifade bakışlarına yansıdı. Durup bana seslenmek istedi fakat yanında yürüyen Sirus onu ittirerek yoluna devam etmeye zorladı. Revak'ın sütunlarından biri aramıza girdi ama bir saniye sonra Hipatya bana bakmaya ve ruhuyla bana seslenmeye devam ederek tekrar belirdi. Bu imge beni onu en son gördüğüm zamana taşıdı. O yürüyordu ve yine göz göze gelmiştik. Beni tanımamıştı. Yine de birkaç saniye sonra dönmüştü ve kanla kaplı bir kılıcı kabzasından tutarak utanç içinde saklanmıştım. Elime baktığımda aynı kılıcı tuttuğumu fark ettim ve yine kanlar içindeydi. Sonra Ammonius'un sesi aklıma geldi. Tanrı İbrahim'den oğlunun boğazını kesmesini istediğinde nasıl hissettiğini sanıyorsun? Tanrı böyle, Tanrı böyle. Gökyüzüne baktım ve bulutların arasında bir yanıt aradım. Bulamayınca iç çektim. Başımı inanamayarak iki yana salladım ve kardeşimin sözlerini zihnimden atarak Hipatia'ya baktım. Uzaklaştıklarından artık onu seçemiyordum ve görebildiğim tek şey parabolanilerin siyah giysileriydi. Yüreğim yaralanınca olanları kaldıramayan bedenim sersemlemiş, dehşete düşmüş, yıkılmış halde eğildi. Dua ederek sıkıntılı ve şaşkın bir halde peşlerinden yola düştüm. Kimsenin bir şey demediğini şaşkınlıkla fark ederek onları sokaklar boyunca takip ettim. Parabolanilerin işine karışmak istemeyen halk diğer tarafa bakıyordu. Müzenin yokuşuna geldik ve Hipatia merdivenlerin önünde durdu. ''Sen, sürtük, yürü!'' diye ona hakaret etti bir parabolani. ''Kımıldasana, cadı!'' diye bağırdı bir başkası. Hipatia basamakları yavaşça çıkmaya başladı ve aniden durup arkaya doğru baktı. Beni arıyordu ve buldu. Onu birkaç basamak ardından takip ediyordum. Çaresizlik dolu gözlerle ona biraz güç, şefkat ve aşkımı göndermeye çalıştım. Fakat arkadaşlarımdan birisi başına vurdu ve iterek önüne bakmaya zorladı. Aciz bakışlarımın önünde yere düştü. Ona yardım etmek için adımlarımı hızlandırsam da eskiden kardeşlerim olan kişilerin haykırışları ve tavırları beni durdurdu. ''Ayağa kalk sürtük! Kımıldasana cadı! Kımılda!'' Hiçbir şey yapamadım. Gözlerim yaşla doldu ve elimdeki kılıç yere düştü. Tekrar gökyüzüne bakarak bir mucize için yalvardım. 20 adama karşı duramazdım. Hipatia'yı kurtaramazdım. Bakışlarımı gökyüzünden indirdiğimde başını pelerenlerimizden biriyle örtmüş olduklarını gördüm. Bana dönüp bakmaması için, hiçbir şey görmemesi için. Hipatia yürümeye devam etti. Adımları sendeliyordu. Darbeler ve tehditler arasında basamakları güçlükle çıkıyordu. Müzenin kapılarını açtılar ve girişi geçtiler. Eski Serapyum'a geldiler ve orada sunağın önünde onu iterek yere düşürdüler. ''Onu soyun!'' diye emretti Peter. Hipatia yerde kıvrılarak, arkadaşlarım onu yerde çırılçıplak bırakıncaya kadar yırttıkları giysilerini çekerken sessizce katlanmaya çalışıyordu. Bir inleme, hafif bir feryat duyabiliyordum ve bu imge ruhumu parçalıyordu. Lektör Peter çömeldi ve Hipatia'ya saçından kavrayarak sert yukarı doğru kaldırdı. ''Ayağa kalk!'' diye bağırdı. Hipatia hıçkırıklar içinde üstünü mümkün olduğunca kapatarak yerde kıvrılıp kalmaya çalışıyordu. Fakat Parabolani onu kafasından çekerek çıplak bedenini öne doğru itti ve sunağın tepesindeki haça bakmaya zorladı. ''Tanrı tüm pisliğini görsün sürtük, yoksa sen valinin o su değil misin?'' Hipatia dehşet içinde sunağa doğru bakıyordu. Yüzü korkudan sarsılmıştı. ''Sürtük!'' diye hakaret etti bir Parabolani. ''Dinsiz!'' diye bağırdı bir başkası. Başını öne eğdi ve parabolanilerden birisi suratına sertçe bir tokat attı. Ağzından ufak bir acı ve korku çığlığı çıktı fakat hemen sustu. Böylesi bir suçu izlerken her tarafım soğuk terler kapladı. Tamamen dona kalmıştım. Yutkunurken sesimi ve feryadımı da yuttum. Hipatia ağlamamaya çalışıyordu ve dudaklarından ufak iniltiler çıkıyordu. ''Bakın, tepki vermiyor,'' dedi üçüncü bir parabolani. ''Canlı canlı derisini yüzdüğümüzde çığlığı basacaktır,'' dedi lektör, onu hala saçından tutarak. ''Kaçınızın yanında bıçak var?'' ''Hayır.'' Beklenmedik tepkim herkesi şaşırttı. Beni bile şaşırtmıştı. Dönerek sorgulayan bakışlarla baktılar ve hemen aklıma bir şey geldi, sonra ekledim. ''Bu kadar kirli bir kanla kılıçlarınızı kirletmeyin.'' ''Doğru, onu taşlamak daha iyi olur,'' dedi birisi. ''Evet, bu cadıyı taşlayalım,'' diye destekledi bir başkası. ''Derisini yüzersek daha çok acı çeker,'' diye bağırdı bir üçüncüsü. Gökyüzüne dua ederek yardım istedim. Gözlerimin önünde canlı canlı derisini yüzmelerine izin veremezdim. ''Hayır Tanrım, hayır lütfen.'' ''Bekleyin,'' dedi Peter. ''Derisini bu denli aşağılık birisine yakışacak bir şekilde hala yüzebiliriz. Çamurla.'' ''Çamur mu?'' diye sordu birkaç kişi aynı anda. ''Göreceksiniz, bir kap bulalım.'' Arkadaşlarım tapınağın içine ve etrafına daldılar. Karşıma çıkan fırsatı görünce Hipatia'yı hala saçından tutan Peter'e yaklaştım ve onu nazikçe ittim. ''Onunla ben kalırım,'' dedim. Onu reddetme olanağı vermeden. ''Onunla ben kalırım.'' Hiç şüphelenmedi ve tapınağın yan tarafına doğru gitti. ''Büyük olsun,'' diye bağırdı diğerlerine. Derin bir nefes aldım ve Hipatia'ya arkasından yaklaştım. Bugün bile saçının kokusunu hatırlayabiliyorum. Elimi kolunun üstüne koydum ve hüzünle vücudunun titrediğini fark ettim. En azından korkusunu geçirebilir miydim? Yavaşça yaklaşarak vücudumla çıplaklığını örttüm. Kolumla onu belinden kavradım ve her ne kadar hızlı solduğunu fark ettim. Sırtından tutarak onu yavaş yavaş sarılırken dehşetten soluk soluğa kalmıştı. Sonra beni görebilmesi için vücudunu nazikçe çevirdim. Yüzümü onunkine yaklaştırdım ve sakinleşti. Gözlerinin içine sonsuz aşkla baktım ve o da hemen anlayarak kabul etti. Gözleri bana hazır olduğunu söylüyordu, sessiz. Bana sükunetle bakıyordu. Elimden geldiğince hafif bir şekilde yanağını okşadım ve yeniden arkasına geçtim. Vücuduna iyice yaklaşmıştım. Kolumu boynuna doladım, başımı onunkiyle birleştirdim. Tüm nefesimi toparlayarak iki parçaya bölünmek üzere olan ruhumla yapacağım şeyin karşısında perişanlık içinde hıçkırmayı engelleyemedim. Onu daha önce sevmediğim kadar severek, ızdırabını hissederek diğer kolumla burnunu ve ağzını kapattım. Hafifçe sıkmaya başladım ve şiddetini giderek artırdım. Hipatya karşı koymadı ve böylece ona sarılırken, kalbimin parçalandığını hissederek, onu yavaşça nefessiz bırakırken aklıma onun hayat dolu olduğu anlar gelmeye başladı. Yaralarımı tedavi ettiği gece. Ağlama isteği beni ele geçirdi ama durmamam gerektiğini, tereddüt edemeyeceğimi biliyordum. Cesaret bulmak için tavanda bulunan daire şeklindeki açıklıktan gökyüzüne baktım ve gözyaşlarımın arkasından dairenin şekli değişerek bir elipse dönüştü. Hipatya'nın bedeninden çıkan bir mutluluk sarmalı hissettim ve anladım. Yıldızlı bir gecede gizlice okşayarak tenine dokunduğum geldi aklıma. O esnada bir yandan teselli edilemez bir şekilde ağlayarak son nefesini bastırırken giderek daha da sıktım tenini. Müzede yanıma oturup benimle konuştuğu gece, o kadar yakındı ki o gün lanet bir anda canını alarak sonsuza kadar susturduğum sesi. Ellerimin arasından kaçıp gittiğini hissedince ızdırap içinde ve can çekişerek kalbim son atışıyla kırılana dek sıktım, daha da sıktım. Kollarımın arasında ruhu bedeninden ayrıldı. Onu bırakamadığım için sarılmaya devam ederek ağlayarak tüm aşkımı beraberinde götürmesini istedim. Fakat parabolenlerin ayak seslerini duydum ve onu yere bıraktım. Nefes aldım, döndüm ve onlara şöyle dedim: bayıldı. Onlara tepki verecek zaman bırakmadan, kalbim kırık, içim yaralı, yaşarken ölmüş, umudumu kaybetmiş bir halde tapınağın dışına doğru yola koyulduğumda arkadaşlarımın Hipatya'nın cansız bedenine nasıl merhametsizce davrandıklarını duyabiliyordum.